Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Ajans Spor Saati başlıyor.
Herkese mutlu günler. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor, hoş geldiniz. Ajans Spor Saati programında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz başladı ve yaklaşık bir saat kadar devam edecek. Gündemdeki konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Ajansspor.com editörlerinden sevgili Hasan Beydili her zaman olduğu gibi bizler de birlikte. Programımızın başı olması sebebiyle hemen hatırlatma yapalım. Twitter'dan @karalinç adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Hasan Beydili'ye ulaşmak için de Twitter üzerinden Beydili Hasan adresini kullanabilirsiniz. Zira Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 1-0 kazandı ve çeyrek final biletini aldı. Bugün kura çekimi var. Detayları konuşacağız. Süper Lig'de 18. hafta heyecanı bitmişti. Bakıldığında zirvede Beşiktaş var 35 puanla. Aynı puana sahip olan Fenerbahçe ikinci sırada, Galatasaray 33 puanla üçüncü, Gaziantep Futbol Kulübü 31 puanla dördüncü sırada. Gaziantep Futbol Kulübü'nü Alanyaspor, Hatayspor ve Trabzonspor takip ediyor. Takımların gündemlerini değerlendireceğiz, maçları konuşacağız ve tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki o toplantının detaylarını konuşacağız. Yabancı kuralının artılarını, eksilerini değerlendireceğiz, hepsini konuşacağız. Sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Sevgili Hasan, merhaba, yayınımıza hoş geldin.
Merhaba Emre abi.
Evet, oldukça yoğun bir gündem var. Birçok konuya değineceğiz, tartışacağız ama öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla başlayalım. Hangi pencereden, hangi perspektiften değerlendirmek lazım? Tabii Sayın Başkan Mehmet Sepil görevi bırakacağını daha önce ifade etmişti. Ve onun ayrılığı sonrasında da yeni bir başkan seçilecek. Tabii gündem maddesi bu değildi. Daha sonra başkanlık seçimi yapılacağı ifade edildi ama yabancı kuralındaki bu güncelleme neyi anlatıyor bizlere?
Plansızlık. Yani 8'e niyet 16'ya kısmet gibi bir durum oldu sezon başında. Daha doğrusu bir önceki sezonun sonunda 8 olarak planlanmıştı ama 16 oldu. Yani bu plansızlığın bir göstergesi. Zaten ajansspor.com'daki haberlerimizde de biz bu detayı da verdik. Yani Nihat Özdemir'in 8'e indirmek istediğini, yabancı sayısını, ama kervan yolda düzülür mantığıyla ilerlendiği için 16'ya kadar çıkarıldığını gördük. Ki bu noktada ben birazdan zaten kulüplere geçeceğiz ama Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da 15. yabancının Tyler Bort olacağını söyledi. Bu nokta yani dikkatimi şu çekti. Beşiktaş'ta 3 tane oyuncu daha var yabancı ve kadro dışı olan. Onlar tamamen gözden çıkarılmış. Yani Tyler Bolt yine forma giyebilir ama diğerleri hiç düşünülmüyormuş. Yani kulüplerde tabii yabancı futbolcu transferine devam ediyorlar. Yani Erzurumspor aynı gün 3 yabancı futbolcu açıkladı.
Evet, tabii kulüplerin isteği burada ne kadar anlamlı? Bu da farklı bir tartışma konusu bence.
Kulüple, yani anladığımız kadarıyla şu, yani haberlere baktığımız ve açıklamalara baktığımız zaman kulüpler daha fazla oyuncu alabilmek için, daha fazla para harcayabilmek için burada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan belli kolaylıklar talep etmişler. Yani anladığımız kadarıyla. Çünkü 14 sezon başında da 14'tü. Neden bir kulüpte 18 yabancı var? Pardon, evet 14'tü. Neden 18 tane yabancı var bir kulüpte? Bu plansızlık içerisinde kulüplerde bir şekilde bari oyuncuya para veriyoruz, bunu da oynatabilelim mantığı üzerindeler ama yeni yabancı transferler yapılacak. Yani şu an kadro dışı olanlar kadro dışı kalmaya devam edecek muhtemelen. Yani bunu göreceğiz transfer dönemi bittiğinde. Yeni yabancı oyuncular kadrolarına katacaklar.
Şimdi iyi bir yerli futbolcu her yerde oynar. Bu bakış açısına olan yaklaşımın ne? Yani örneğin Emre Belezoğlu forma giyerken kim gelirse gelsin Emre Belezoğlu'nu kesme durumu yoktu. Bu yorum çok fazla yapıldı mesela, örnek olarak. Senin fikrin nedir? Yani yerli oyuncuları etkileme durumu var mı? İyi oyuncu her zaman forma şansı bulur.
Ya iyi oyuncu her zaman forma şansı bulur ama bir futbolcunun hani yerli ve iyi olması da oynayacağı anlamına gelmiyor. Yani Selçuk İnan 2011-2012, 2012-2013 sezonlarındaki o performansını sonraki sezonlarda devam ettiremedi. Dolayısıyla kadroda yedek oyuncu konumuna düştü. Galatasaray'da ilerleyen yıllarda yedek oyuncu konumuna düştü. Sadece bir şey geliştirmek için sınır koymaya gerek yok. Ben buna inanmıyorum. Yani bir dönem hatta Türkiye'de yabancı tiyatro eserlerinin oynanması devlet tiyatrolarında mesela yasaklanmıştı. Sonra bundan geri dönüldü. Bir şey geliştirmek için ben yasak konulmasının mantığını çok çözemiyorum. Çünkü rekabeti etkileyici bir unsur. Kaldı ki zaten Türkiye futbolda bir rekabet oyunu. İyi olanın oynayabildiğini görüyoruz. Yani Galatasaray kimi zaman 11 yabancıyla oynarken kimi zaman 7 tane yerli oyuncuyla oynayabilir. Bu en basit örneklerden bir tanesi. İyi oyuncunun formayı kaptığını görüyoruz.
Futbolcunun yerlisi ya da yabancısı olmaz. İyisi ya da kötüsü vardır. Bu da farklı bir yaklaşım tabii ki.
Yani sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yerli oyuncular istedi. Ya bu da bir gösterge. Demek ki burada mesele yabancı yerli tartışması değil. Kötü oyun iyi oyun. Ama zaten saha içerisinde gelene kadar birçok engelle karşılaşıyor. Teknik direktörler, yine taraftarlar, futbol. Yani futbolun kendisi saha içerisinde gelene kadar birçok engelle karşılaşıyor. Hakem tartışmalarından saha içerisindeki oyun konuşulmuyor çoğu kez. Böylesi bir durumda zaten bir oyuncunun uyruğuna bakılması, kimliğine bakılması çok mantıklı değil.
Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısını 14'ten 16'ya çıkarırken bu kararda Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin önemli bir katkısı olduğu yönünde haberler gördük. Bu haberleri bir akıl süzgecinden geçirdiğinde nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Az önce biraz Beşiktaş'a değindin ama.
Evet, ajansspor.com'da da bu alınan kararın arkasında Ahmet Nur Çebi'nin olduğunu biz haberlerimizde gün boyu haberlerimizde bunu ifade etmiştik. Okuyucularımızla paylaşmıştık. Bu Ahmet Nur Çebi'nin bu talebi yeni bir talep değildi. Daha önce de vardı. Hatta bunu biz ajansspor saatinde de konuşmuştuk. Koronavirüs sebebiyle bazı karşılaşmaların ertelenmemesi için hükmen mağlubiyet ön plana sürüldü. Açıklandı. O dönemde Hasan Kartal'ın bir ifadesi var. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Ahmet Nur Çebi'nin dışarıda kalan yabancı oyuncuda kullanalım talebinin olduğunu söylemişti yaptığı açıklamalarda. Ki bu talep de şu an itibariyle kabul edildi. Yani Ahmet Nur Çebi'nin de ciddi bir payı var bu kararda.
Biraz sonra reklama gideceğiz ama genel itibariyle tabii transfer dönemi başladıktan sonra taraftarların beklentileri var. Bu mevcut mali tabloda kulüplerin çok muazzam transferler yapacağına zaten inancım yok. Fakat ihtiyacı karşılayabilecek tarzda oyuncular alınıyor mu? Yani kulüpler gerçekten de ihtiyaç noktasında mı transferler yapıyor? Nokta atışı dediğimiz o transfer politikası, bakış açısı, perspektifi var mı kulüplerde?
Takımların hangi oyuncuları istediğine bakmak gerekiyor. Özellikle 3 büyük takımdan gidelim. Fenerbahçe Mesut Özil istiyor. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ihtiyacı var mı? Taraftar bunu cevaplandırmalı saha içerisinde. Peki Beşiktaş Mansukiç'i istiyor. O yine aslında çok fazla gideri olabilecek bir oyuncu. Yani yıllık 3 milyon 4 milyondan aşağı oynamayacak bir oyuncu. Galatasaray'da en çok istediği transfer şu an itibariyle İrfan Can Kahveci. Galatasaray'ın orta sahadaki o yaratıcı oyuncu eksikliğini biliyoruz. Yani Emre Kılıç'ın bir de oynamadığı maçlarda o topla dribling yapabilen oyuncu sayısının tamamen azaldığını gördük. Yani saha içerisinde böyle bir ihtiyacı olabilir Galatasaray'ın. Erol Bulut şu an itibariyle Mesut Özil'in oyun sistemine tam olarak, yani Mesut Özil'i ben Fenerbahçe takımında şu an bir yere koyamıyorum. Çünkü Erol Bulut'un oyun tarzı çok da Mesut'a hitap edecek bir oyun tarzı değil. Alanyaspor karşılaşmasında %29 oynadı Fenerbahçe topla. Yani Mesut Özil topla birlikte oynayabilen bir oyuncu. Yani topsuz oyunda çok fazla başarılı olamadığı için zaten Arteta ve Unai Emery tarafından pek fazla düşünülmedi. Hatta Arteta tarafından hiç düşünülmedi neredeyse. Mansukiç transferine geçelim. Orada da Beşiktaş'ın oynayan oyuncularına bakalım. Larin ve genel itibariyle Aboubakar forma giyiyor ama burada da tamamen Aboubakar sakatlanırsa mantığıyla yapılacak bir transfer hamlesi olarak görüyorum ve bu mantığa göre çok pahalı bir oyuncu. Yani genel itibariyle de pahalı oyunculara yöneldiklerini görüyoruz kulüplerin.
Pekala, reklama gidelim. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Kulüplerin gündemlerini konuşacağız. Derbiyi de ayrı bir pencereden değerlendireceğiz.
Ajans Spor Saati devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda bildiğiniz üzere tek maç eliminasyon sistemi üzerinden oynanıyor karşılaşmalar ve son 16 turu sona erdi. Bugün çeyrek final çekimi var. Saat 14.30'da başlayacak. Radyo Spor'dan da, Ajans Spor'dan da tüm gelişmeleri takip etme imkanınız var. Tabii Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Konyaspor. Süper Lig takımlarının olduğu bir çeyrek final eşleşmesi olacak. Yani sürprize yer yok Ziraat Türkiye Kupası'nda. En çok eleştirilen noktalardan biri de bu aslında. Süper Lig takımlarının boy gösterdiği, sürprize yer olmayan, sürprizsiz bir Türkiye Kupası.
Seri başı, Türkiye seri başı kupası gibi bir organizasyona dönüştü maalesef. Özellikle bir önceki turda bir takım haricinde bütün takımlar seri başıydı ve bu eleştirildi haliyle. Hatta ajanspor.com'da da Mert İlham'ın bu konuyla alakalı da bir yazısı var. Derbi ihtimalini de düşüren bir uygulama aslında. Çünkü özellikle büyük takımlar geçtiğimiz sezonlarda hep seri başıydı ve finale gelmeden çoğu da eğleniyordu ama bu sezon çeyrek finalde bir derbi ihtimali ortaya çıktı. Beşiktaş seri başı, Galatasaray ve Fenerbahçe'de seri başı olmayan takımlar olarak kupa öncesinde, kura öncesinde dikkat çekiyorlar. Yani burada şu hatırlatmaları yapalım. Ajanspor.com'dan bu detayları da aktarıyorum. Son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanılmaya başlanmıştı. Çeyrek final karşılaşmaları da 9, 10 ve 11 Şubat'ta. Yarı final karşılaşmaları ise 16, 17 veya 18 Mart'ta oynanacak. Bu hatırlatmayı yapalım. Ve aslında biz de derbi ihtimalini sevinçle karşıladık. Yani bir futbol sever olarak sevinçle karşıladık. Çünkü uzun yıllardır özellikle kupada, yani Fenerbahçe Beşiktaş eşleşmesini gördük. Olaylı bir karşılaşma olmuştu. Ama Galatasaray Fenerbahçe eşleşmelerini uzun zamandır görmüyoruz. Yani bu turda zaten görme ihtimalimiz yok ama ilerleyen turlarda, yani yarı final ya da finalde olma ihtimali var. Bu açıkçası üzücü çünkü biz İngiltere FA Cup'ını takip ettiğimizde, FA Cup'ı takip ettiğimizde Manchester City Manchester United eşleşmesini görebiliyoruz. Finale kadar gelmeden. Bu tarz bir uygulamanın olması açıkçası diğer takımlara, ikincilik takımlarını, TFF birincilik takımlarını daha çok kupanın içerisinde tutabilecek bir organizasyon olurdu.
Peki kupada favori kim sence? Hangi takım?
Bunu söylemek için tabii biraz erken çünkü Şubat ayı içerisinde oynanacak çeyrek final. Sonra yarı final Mart ayında oynanacak. Tabii ki de takımlar sıkışık fikstürden ötürü.
İstanbul trafiği gibi.
Evet evet, çok sıkışık bir fikstür. Sürekli eksilen oyuncuları görüyoruz. Koronavirüs sebebiyle bazı futbolcular maçlarda forma giyemiyor ama. Şimdi düşündüğümde açıkçası ben Alanyaspor bu turnuvanın favorilerinden biri olarak görüyorum ve Başakşehir'de tek maçta yenmesi, Başakşehir'de yine tek maçta yenmesi en zor takımlardan biri.
Pekala, derbiyle devam edelim sevgili Hasan Begdil'i. İki takım ilk defa karşı karşıya gelmedi. Bundan sonra da son olmayacak. Bir tarafta Beşiktaş, diğer tarafta Galatasaray. Fatih Terim'in 65. kez derbi heyecanını yaşayacağını hatırlatalım. Galatasaray'da Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in, basın mensubu arkadaşlarımızın da katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamalar var. O açıklamaları hangi pencereden değerlendirdin? Ve Fatih Terim'in sözleşme konusu. Opsiyon devreye girsin istiyor yönetim. Fakat yönetimin göreve devam edip etmeyeceği belirsiz.
Kuvvetle muhtemelen etmeyecek. Yani ilk seçimde artık...
O konuda da gerçi çelişkili açıklamalar var Sayın Başkan Mustafa Cengiz'den. Konuşmasının başında korkmayın aday olmayacağım dedi. Sonrasında karşıma güçlü gördüğüm bir aday görürsem onun lehine çekileceğim dedi. Sonra yine benzer bir açıklama
yaptı. Ben aday olsa daha iyi seçileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten kongre tarafından da çok fazla son dönemde çok eleştirilen bir başkan. Yani hamleleriyle, yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla çok eleştirilen bir başkana dönüşmüştü. Yönetimden de Galatasaray camiasının memnun olmadığını görebiliyoruz. Zaten seçim talebi de çokça dillendirildi. Bu karşılaşma öncesinde açıkçası Galatasaray'ın yine kaotik bir yapıya sürüklendiğine şahit olduk. Ve bu kaotik yapı aslında Gençler Birliği maçının ardından başlamıştı. Fatih Terim'in oyuncu isimlerini sayması, ardından ben çok yalnızım ifadesini
Malatya
kullanması,
maçından
Malatya
sonra,
maçından sonra ben yalnızım demesi gerçekten yani hüzünlü, melankolik bir romanı ya da filmi izler gibiydik. Fatih Terim'in her basın toplantısı çok da ilgiyle takip edildi. Normalde teknik direktörlerin basın toplantıları çok fazla takip edilmez ama Fatih Terim çok yalnız olduğunu, derin bir yalnızlık hissettiğini söyledi. Bu da tamamen idari işlerle alakalı aslında. Ben sadece transferle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani Fatih Terim'in ceza aldıktan sonra yöneticilerin açıklama yapmaması da buna bir etken. Burada tabii Mustafa Cengiz yönetiminin transfer noktasında taraftarların ve Fatih Terim'in beklentisini karşılayamadığını çok okuyoruz, görüyoruz da. Bu yönde haberler de yapıyoruz. Ancak Galatasaray zaten ekonomik olarak çok fazla bir para harcayabilecek durumu da yok. Bu çok ciddi bir handikap. Bu karşılaşma öncesinde tabii ki benim aklımdaki soru işareti şu: Fatih Terim buradaki kaotik yapıyı bir motivasyona dönüştürür mü? Hem kendisi hem takımı için. Bence derbi için Galatasaray'daki kilit noktalardan biri bu olacak.
Tabii Galatasaray'da Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını önemsiyoruz her zaman olduğu gibi. Şöyle bir gerçeklik de var. Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim arasında bir gerginlik olduğu ortada. Yani aynı toplantıya beraber girip ki sonrasında birlikte açıklama yapmaları bekleniyordu. Bunun olmaması o gerginliği sence kanıtlıyor mu? Hangi pencereden bakıyorsun? Ve Galatasaray'ın mevcut kadrosuna baktığında Beşiktaş karşısında nasıl bir oyun planı olmalı?
Açıkçası gerginlik, şimdi Mustafa Cengiz biz kavgalıydık da barıştık diye bir durum yok, zaten aramız iyiydi dedi ama Fatih Terim'in açıklamanda tersi söylüyor. Yani Fatih Terim'in bir kırgınlığı var yönetime belli ki. Daha önce de kırgınlığın olduğunu da ifade etmişti. Ve
olmasa niye öyle konuşsun ki?
Tabii ki yani derin bir yalnızlık içerisinde olmasının sebebi tabii Ultras'tan da bir açıklaması var. Yani oraya da bir gönderme olabilir ama tamamen ben yönetimle alakalı olduğunu düşünüyorum. Belli zaten problemler var. Daha önce Galatasaray bir fikir kulübü değil, fikir ayrılıkları olması mümkün değil demişti Sayın Başkan. Şimdi böylesi durumlarda ben açıkçası Fatih Terim'in yönetimi, zaten Fatih Terim de şunu da kabul etmek gerekiyor ki Fatih Terim bu tarz durumları motivasyona çevirebilen bir teknik direktör. Ben de açıkçası Beşiktaş karşılaşmasında bunu bekliyorum. Yani Galatasaray'ın zaten belli bir oyun planı var, belli bir oyun kimliği var. Yani Galatasaray statik oynadığı zaman problem yaşayabiliyor ve set savunmasını aşmakta zorlanıyor. Buna biraz daha bunu bozacak şok presle başlayabilir bence Galatasaray. Yani tabii ki de bu hafta içerisindeki o kaotik yapı motivasyona dönüştürülürse.
Tabii Beşiktaş cephesinden de bakmak lazım. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın açıkçası çok iyi işler yapıyor. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Sezon başındaki Beşiktaş'ta şu anki Beşiktaş arasında dağlar kadar fark var.
Evet.
Kendi oyun kimliğini oturtmaya başlayan, takımı daha da yukarıya çeken bir Sergen Yalçın görüyoruz. Elindeki kadro belli Beşiktaş'ın. Normal şartlarda şu kadronun işte 17. hafta sonrasında zirvede Beşiktaş olacak desek kaç kişi zirvede olur derdi mesela.
Evet evet, Beşiktaş zaten öngörülmesi zor bir takımdı sezon başı itibariyle ama 5 maçlık bir periyot, orada da hiç gol yemeden kazanması Beşiktaş adına artı. Şöyle de bir avantajı var, daha doğrusu şöyle bir istatistik bilgi de vereyim, ajanspor.com'da da yer alan bir haberimiz. Beşiktaş Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç yenilmedi. Tabii İnönü Stadyumu'nda Galatasaray'ın galibiyetleri var ama Vodafone Park'ta Galatasaray'ın henüz hiç galibiyeti yok. Bu da açıkçası Beşiktaş adına ne kadar evinde ne kadar iyi oynadığının bir göstergesi geçmiş derbilerde de.
Evet, teknik adamlar açısından baktığımızda tabii bir tarafta Sergen Yalçın, diğer tarafta Fatih Terim. İki teknik adamın oyuna müdahaleleri, son maçlardaki performansı, bunlar belirleyici olacaktır fikri oluşabilir ama özellikle derbilerde günlük performansların çok daha öne çıktığı gerçeği var. Hiç beklemediğimiz oyuncuların çok üst düzey performans gösterebildiğini görüyoruz. Önceki yıllarda da benzer durum oluştu. Anahtarı açacak o oyuncu kim olacak acaba?
Ben Beşiktaş'taki X faktörün Necip Uysal olacağını düşünüyorum.
Kilidi açacak anahtarı.
Kilidi açacak oyuncudan ziyade ben takım içerisinde Necip Uysal'ın Fenerbahçe derbisindeki performansı, golü, takım içerisindeki o sahiplenişi, açıkçası bence bir de takım düştüğünde o motivasyonu artıracak oyunculardan bir tanesi Necip Uysal'ın bu karşılaşmada tabii ki de ben motivasyon ve o savaşçı kimliğini göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum ama kilit oyuncu olarak yani sahada fark yaratacak, sorun çözecek oyuncu da Beşiktaş'ta Gezal gibi duruyor. Kanat oynamasına rağmen Beşiktaş'ın 10 numarası gibi yaratıcı bir oyuncu ve 7 ya da 8 asisti var bu sezon. Yani Necip'in de 6 asisti var bu sezon. Bütün kulvarlarda, onu da söyleyelim. Galatasaray'da ise ben Arda Turan olacağını düşünüyorum.
Evet, golcülerin de tabii maçı olur mu olmaz mı? Bu yönde de sorular var sevgili Tuncay Bey. O sormuş. Bir tarafta tabii Abubakar, diğer tarafta Cagne. Artık Falcao'yu saymıyoruz. Ki Falcao konusundaki fikrini de merak ediyorum. Sayın Başkan Mustafa Cengiz açıklama yaptı. Yani ucu açık Falcao konusu.
Ben Sayın Başkan'a katılmıyorum. Yani bir yönetici taraftarın talebiyle hareket etmemeli. Taraftar duygusaldır ama yönetici rasyonel olmalı. Taraftar bundan 5 sene sonrasını düşünmez. Netice itibariyle günlük başarıları da ister. Ama yönetici bunun tersi yönünde hareket etmelidir. Yani günlük başarı evet olmalı ama 5 sene sonrasında da kulüp zor durumda kalmamalı. Falcao için ciddi bir yatırım yapıldı. Sadece taraftarın isteğiyle 5 milyon euro verilmez bir oyuncuya yıllık. Diğer noktada golcülerin maçı olur mu? Süper Lig'de 18. haftaya girildiğinde gol kralları Larin ve Bupenza'ydı. Hatay Spor maçı öncesi biz Ajans Spor'da kralların kapışması diye bir manşet atmıştık. Orada Abubakar attı. O da 8 golcü 9'a çıkardı. Bupenza attı, Larin attı. Şimdi Galatasaray karşılaşmasında Larin, Abubakar ve tabii ki de Cagne. Acaba gol atar mı? Açıkçası bu karşılaşma çok da yan toplarla genel itibariyle kilidi çözülen zamanlar oluyor. Son yıllarda derbileri de böyle izliyoruz. Akan oyunda çok fazla pozisyon ya da gol gelmiyor. Bu karşılaşmada da ben yan toptan etkili olabilecek oyuncuların kilidi açabileceğini düşünüyorum.
Kısır bir skor beklentisi mi yoksa tam tersi bir oyun anlayışı mı?
Ya keşke çok gol olsa. Son yıllarda hatta ben kupada derbi eşleşmesi olsun derken en çok isteğim de bu yönde. Çünkü son yıllarda özellikle Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray karşılaşmaları çok kısır geçiyor. Gol anlamında çok fazla biz gol izleyemiyoruz. Bu bağlamda açıkçası yine buna benzer ben 1-1'lik ya da 2-0'lık en fazla skorlar bekliyorum.
Şimdi Sayın Başkan'ın Falcao'ya teklifler var. İsterse gider açıklamasını Falcao gitsin olarak mı yorumlamak lazım?
Falcao'nun tabii gitmesi yönünde geçen yıldan kalan yani Galatasaray Şampiyon Ligi'ne kalamadığı için Falcao'nun ücretini karşılayabilecek durumda değil. FIFA menajeri Fatih İlek de geçtiğimiz günlerde Radyo Spor'da Özgür Sancar açıklamalar yaptı. Ajanspor.com'da da biz bunu detaylarıyla işledik Fatih İlek'in açıklamalarını. MLS'ten bir teklif geldiğini ifade etti. Inter Miami'den değil Portland takımından bir teklif geldiğini ifade etti. Falcao kabul ettiği takdirde gidebileceğini de söyledi.
Peki derbinin hakemi Cüneyt Çakır. Şimdi hakemleri baskı altına almıyoruz diyen birçok yöneticinin aslında hakemleri ne kadar baskı altına aldığı gözler önünde. Bu çerçeveden baktığımızda tabii Cüneyt Çakır'ın bu tarz yorumlardan ne kadar etkilenip etkilenmeyeceği tartışma konusu. Avrupa'daki maçları başka yöneten Cüneyt Çakır, Türkiye'de de derbide benzer bir görüntü ortaya koysun. Bu yönde talepler var. Bu talepleri nasıl bir çerçeveden değerlendirmek lazım senin akıl süzgecinden geçirdiğinde?
Futbol Türkiye'de Avrupa'da oynandığı gibi oynanmadığı için Cüneyt Çakır da Avrupa'da maç yönettiği gibi yönetemez. Yani burada Türkiye'de bir
iklimi bozuk. Futbol iklimi bozuk Türkiye'de.
Yani futbol ikliminden kaynaklanan problemler var. Türkiye'de bir taç atışına bir dakika itiraz edildiği oluyor. Bir dakika, bir buçuk dakika, iki gün, üç gün sonra o taç atışı konuşuluyor. Böylesi bir durumda Cüneyt Çakır zaten %100 kararlar veremez ki. Geçtiğimiz günlerde Milan ile Juventus karşılaşmasını izledim. Ben Milan-Juventus maçını izledim. Bir pozisyonda Hakan Çalhanoğlu Rabiot'a vurdu. Aslında bir şarjı var yani vücut, bir omuz ama bir faule çalan bir omuz. Yani faul de verilebilir. Hakem devam ettirdi pozisyonu. Pozisyon sonunda gol oldu. İtiraz yok. Gerçekten o pozisyon Türkiye'de olsaydı kuvvetle muhtemelen hala konuşuluyordu. Hala konuşulmaya devam ediliyordu. Yani saha içerisinde tabii ki de futboldan çok hakeme endeksli bir seyirci, kaotik bir yapıya, kaotik yapıyı da seven bir grup olduğu için bu tarz şeyler çok ilgi çekiyor. Yani Cüneyt Çakır çok iyi maç yönetse bile beğenilmeyecek.
Evet, gerginlikten beslenen bir yapı. Bu çok önemli. Buna mutlaka vurgu yapmak lazım. Mehmet Ünlü Beyefendi kupada tek maç usulü olduğu için derbiler bu sene kupada çok da kısır geçebilir fikrini paylaşmış bizler birlikte. Fevzi Beyefendi diyor ki Radamel Falcao'nun artık Galatasaray'da kalması bir taraftar gözüyle bana zul geliyor demiş. Bunun dışında bir başka mesaj daha var ama nickini okuyamıyorum. Yani Türkçe yazarsanız daha iyi olur. Çok karışık, ilginç mesajlar geliyor. Onu lütfen isminizi yazın. İsminizi ve soy isminizi okuyalım. Öyle daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ben. Tabii derbilerden beklentimiz her zaman olduğu gibi futbolun gerçekten konuşulduğu bir derbi olması. Pozitif bir futbol bekliyorum. Ama o pozitif futbolu ligimizde görmemiz çok mümkün olmayabiliyor. Bunu da mutlaka değerlendirmek lazım. Tabii ki dünya derbisi olarak adlandırılan derbilerin dahi tat vermediği dönemler oldu. Bu açıdan baktığımızda ben Beşiktaş'la Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın çok üst düzey bir performansın ortaya çıkacağı bir derbi olacağına inanmıyorum. Daha çok taktik strateji üzerine kurulu bir derbi. Tabii oyun görüşü, hangi teknik adamın ne kadar iyi olacak, futbolcuların son sözü söyleyeceği gerçeği var. O günlük performanslar belirleyici olacak. Ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum sevgili Hasan Bektili.
Evet, açıkçası ben de Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu ama maçın daha çok beraberliği en azından şu an itibariyle. Çünkü biz
%51'e 49 benim fikrim öyle.
Şu an itibariyle yani bir tek Beşiktaş'ta Wellington eksik. Ama koronavirüs sonuçları gelmedi. Yani bir de öyle de bir durum var. Şimdi herkesin bir noktada dikkat ettiği koronavirüs sonuçları da var. O da tabii ki de belirleyici olacak. Beşiktaş karşılaşma öncesinde yani denilse ki 19. haftada oynanacak derbide Beşiktaş lider çıkacak. Galatasaray'ın mutlaka kazanması gerekiyor. Çok fazla inanamazdık çünkü sezon başında Beşiktaş biraz kaotikken Galatasaray çok daha sakin bir yapıdaydı. Tam tersi oldu. Açıkçası ben de karşılaşmada Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum.
Evet, reklam vakti geldi. Bizler kahvemizi içelim sevgili Hasan Bekdili. Sonrasında da İrfancan kahveciyi konuşalım, olur mu? Peki. Reklam vakti.
Ajans Spor Saati devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz. Bir mesaj. Deniz Gülbudar. Babam Erol Gülbudar adına Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde çok acil 0 RH pozitif kan ihtiyacı vardır. Lütfen duyuru yapın. Şimdiden iyi yayınlar demiş. Bizler de paylaşmış olalım. Erol Gülbudar adına Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde çok acil 0 RH pozitif kan ihtiyacı varmış. Deniz Gülbudar bu mesajı atmış. Telefon numarası bırakmamış. O açıdan telefonunu paylaşma imkanım olmadı. Bunu da söylemiş olayım ben. Sevgili Hasan, tabii derbiyi konuşuyorduk ama İrfan Can Kahveci konusuna gelelim. Başakşehir'in bir beklentisi var futbolcudan. Normal şartlarda futbolcunun menajeri önceki dönemlerde yaptığı açıklamalarda, röportajlarda İrfan Can Kahveci'nin önceliğinin Avrupa olduğunu dile getirmişti ama Avrupa kulüplerinin de mevcut ortamdan etkilenerek, ki koronavirüsün etkileri Avrupa'da da var çok ciddi bir şekilde. Her ne kadar Türk basınımızda öyle olmasa da, Avrupa'da bazı şeylerin güllük gülistanlık gösterildiği gerçeği olsa da öyle değil durum. Almanya Ligi'nden örnekler var. İlerleyen dakikalarda belki onu da açıklarız, dile getiririz. İrfan Can Kahveci'nin şu anda Avrupa'dan üst düzey bir teklif alacağına ben inanmıyorum. Gerçekleri anlatmak lazım, gerçekleri konuşmak lazım. Türkiye'den Galatasaray'ın teklifi net bir şekilde var. Sayın Başkan Mustafa Cengiz ile Göksel Bey görüşme yaptı. Bir telefon görüşmesi. Karşılıklı fikir alışverişi, ki Fatih Hoca'nın bu yönde bir talebi vardı. Bu ne derece gerçekleşir? Bu farklı bir tartışma konusu ama Başakşehir'in beklentisiyle Galatasaray'ın önerdiği rakam arasında dağlar kadar fark var. Gerçekleşme ihtimali var mı bu transferin? Ve Sayın Fatih Terim'in transfer yönünde verdiği açıklamalar yönetimi ne derece etkilemiş görünüyor?
Ben yine Fatih Terim'in transfer isimlerini tek tek talep söylemesinin sebebinin yönetim içerisinden basına sızdırıldığı düşüncesinden kaynaklandı.
Orada da bir gönderme.
Evet,
değil mi?
Orada da zaten şu ifadeyi kullanıyor. Benden en son duyuyorsunuz. Bu tabii ki de gazeteci o bilgiyi bulduktan sonra kullanır. Ama çıkmaması gereken bir yerden o bilgiler çıktı düşüncesi var Fatih Terim'de. Bu sebeple açıklandı. İrfan Can Kahveci transferi çok zor bir ihtimal. Çünkü Galatasaray'ın UEFA finansal fair play kriterlerine göre futbolcu satmadan bonservis ödeme ihtimali yok. Hı hı. Bu yüzden Galatasaray'ın 1 milyon euro da olsa, 2 milyon euro da olsa bir futbolcu transfer etmek için öncelikle bir oyuncu satışı geliri elde etmesi gerekiyor. Bu bağlamda İrfan Can transferi çok zor. Bir oyuncu satılmadığı müddetçe imkansız hatta.
Tabii gelse ciddi katkı sağlar mı? İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu ki Başakşehir'de özellikle kendisini çok geliştirdi. Gençler Birliği'nden Başakşehir'e ilk geldiği dönemlerde hani futbolcu da acaba ne yaparım görüşüne hakimdi. Ama Abdullah Avcı ile mesela çalışması onu çok yukarıya çıkardı.
Evet, hatta
benzer bir durum Berat transferinde de olabilir. Yani Trabzonspor örneğin Berat'ı transfer etti. Ki kaliteli oyunculardan biri. Avrupa'ya gitme ihtimalinin önümüzdeki dönemlerde çok çok konuşulacağı oyunculardan biri. Abdullah Avcı ile çalışmak istemesi çok önemliydi. Bu bağlamda İrfan Can Kahveci, Abdullah Avcı'nın dokunuşları vardı. Onu da göz ardı etmiyorum. Kaliteli bir oyuncu.
İrfan Can Kahveci de Gençler Birliği'nden gitti. Berat da yine Gençler Birliği'nden transfer oldu Abdullah Avcı takımına. Ben açıkçası geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Berat'ın Trabzonspor tercihinde Abdullah Avcı'nın kilit rol oynadığını düşünüyorum. Abdullah Avcı da İrfan Can Kahveci'nin gelişimi hakkında açıklamalar yaparken biz sadece saha içerisinde değil, saha dışında da eğitimler verdik. Tiyatroya gitti, kitap okudu gibi saha dışında da kendisini ifade edebilen bir oyuncunun saha içerisinde kendisini çok daha rahat ifade edebileceği görüşünde Abdullah Avcı. Bu yönde de çalışmalar yaptıklarını söylemişti. İrfancan Kahveci bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla tabii ki de Avrupa'da dikkat çekti. Ama ne kadar işte oyunun tek yönünde, biraz daha hücum yönünde olan bir oyuncu, defansif olarak zaafları olan bir oyuncu, Avrupa'nın elit takımları konusunda zor bir ihtimal. Çünkü oyunun iki yönünde oynaması gerekiyor. İrfancan gibi bir, İrfancan kalitesindeki bir oyuncunun da aynı zamanda. Ama İrfancan için Avrupa kapısı kapanmış değil. Bugün yani Galatasaray İrfancan Kahveci transferini yapsa bile yine 7 milyona 8 milyona belki satabilir oyuncuyu. Çünkü şöyle bir avantaj var. Euro 2020. 2021'de oynansa bile adı Euro 2020 olarak kaldı. Oynanacak olsa bile daha diyelim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. İrfancan Kahveci de milli takımın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Buradaki performansıyla Avrupa takımlarını peşinden sürükleyebilecek bir performans gösterebilir.
Pekala, Beşiktaş'ta şimdi Mario Mandžukić konusu çokça konuşuldu, tartışıldı. Şöyle bir gerçeklik var. Mario Mandžukić Milan için sağlık kontrolünden geçiyor.
Evet.
Dış basına baktığımızda bunun detaylarını görüyoruz ki ajanspor.com'dan da dinleyicilerimiz, takipçilerimiz okuyabilir detaylı bir şekilde. Mandžukić için Beşiktaş'ın önerebileceği rakam belli. Beşiktaş'ın belli bir baremi var. Onun yukarısına çok fazla çıkma şansı yok. O da Mandžukić'i tatmin etmiyor. Ama futbolcu ne kadar gerekli? Sergen Yalçın'ın tarif ettiği tarzda bir oyuncu mu? Gerçekten o mu? Ve gündemde Ahmet Kutucu haberlerinde çokça görüyoruz. Şaki forması giyiyor. Şaki'de çok fazla forma şansı bulamayan bir oyuncu. Ki Şaki'nin şöyle bir hamlesi de var. Klasyan Hunteler. 7 yıl Şaki forması giydi. Muazzam goller attı. Taraftarların da özellikle gözünde çok farklı bir yere sahiptir Hollandalı golcü. İşte Ajax'a dönüşü. Ajax'ta şimdi şunu da açıklamıştı. Futbol kariyerine son vermeyi planlıyordu ama Schalke'nin bu talebi üzerine de emeklilik kararını rafa kaldıracak. Bu tarz haberleri gördük Alman basınında.
Evet.
Bu da Ahmet Kutucu'nun önünü açabilir. Çünkü Ahmet Kutucu zaten forma şansı bulamayacak. Milli bir golcü oldu. Milli bir golcü olması Türkiye'ye transferinde özellikle çok değerli bir kriter.
Evet.
Fikrini merak ediyorum. Beşiktaş'a Mandžukić mi, Ahmet Kutucu mu lazım?
Ahmet Kutucu lazım. Çünkü Mandžukić transferi olsa ve büyük ekonomik yani bir belli bir ücreti ayırmak zorundasın. Yani Mandžukić'i 1 milyon euroya getiremezsin yıllık. Bu sebeple tabii burada Şarkı'nın bonservis bedeli talep etmesi ve bu talebin fiyatı da yani o da önemli. Çünkü Beşiktaş'ta bonservis ödeyebilecek. Yani çok fazla bonservis ödeyebilecek.
2022'de bitiyor futbolcunun sözleşmesi Ahmet Kutucu. Normalde yani kiralık bir sözleşme, tabii opsiyon koydurarak,
evet,
satın alma opsiyonu da öyle bir planlama ama onu da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çok meçhul.
Ya şöyle düşünmek gerekiyor. Hangi transfer olmadığı takdirde Beşiktaş'a büyük yük olmaz. Yani transfer oldu ama performans göstermedi diyelim.
Mandžukić eşittir Falcao mu?
Muhtemelen öyle bir durum olabilir. Çünkü çok fazla çok iyi bir ücret ister. Yani sezon başında biz burada konuşmuştuk abi seninle. 5 milyon euroya kadar indi.
Yani Lokomotiv Moskova 4,5. Böyle bir rakam belirtmişti. Olmadı.
Evet.
Ki o parayı sonradan denkleştiremediler. Yöneticiler açıklamıştı Rus basından.
Denkleştirememeleri de iyi olmuş gibi görünüyor en azından. Çünkü Eldo Hayl de sözleşmeyi feshetti. Sonra oynamadı. Ben açıkçası Ahmet Kutucu transferinin yine kendisini göstermek isteyen bir oyuncu kariyerinin sonundaki bir yıldıza göre bence tercih edilebilir.
Evet, Ahmet Kutucu tabii Trabzonspor'un da gündemine geldi. Bild gazetesi muhabiri de Trabzonspor'un dışında Hollanda'dan da futbolcuya teklifler olduğu yönünde haberler paylaşmıştı. Larin konusuna gelelim sevgili Hasan Begdili. Tabii program başında biraz konuşurken Beşiktaş'ı Larin konusuna ufak da olsa değinmiştik. Bu sezon muazzam bir performans ortaya koyuyor. Belçika basında bugün açtım baktım neler var neler yok. Acaba Larin'le ilgili bir şey yazmışlar mı diye baktım. Ve şunu gördüm. Tabii Zulte Waregem'de 7 gol attı Larin. Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. Ve bu sezon toplamda 20 maçta 14 gol, 2 asistlik bir grafik ortaya koydu. Ama Zulte Waregem ile Beşiktaş arasındaki o görüşmelerde şöyle bir gerçeklik var. Beşiktaş'ın isteği 2,5 milyon euroydu. Yani Larin'den Beşiktaş zarar etmek istemiyordu. Ama futbolcu için Zülte Varegem'in verecek parası yoktu. O parayı veremediler. Yine Anderlecht kulübünün de ilgisi olduğu yönünde haberler de okumuştuk. Ve tabii Feyenoord da Hollanda'dan Larin'e ilgi gösteriyordu. Şimdi Beşiktaş bu futbolcu için 2,5 milyon euro isterken şu anda fiyatı 10 milyon euroya kadar çıkardı. Ki Fransa'dan da teklifler olduğu yönünde haberler vardı. Detayları da Ajans Spor'dan okuyabilir futbol severler. Larin konusunda Beşiktaş doğru bir strateji izledi diyebilir miyiz? Çünkü şu anda Belçikalılar Larin konusunu kaçan bir fırsat olarak görüyor.
Yani Beşiktaş iyi bir yol izlemedi. Larin iyi performans gösterdi. Çünkü Beşiktaş satmak istedi. Yani transferin son gününe kadar elinden çıkarmak istiyordu Larin'i. Potansiyeline erişemediği için. Ama Sergen Yalçın onun potansiyelini açığa çıkardı. Burada yönetimin başarısından ziyade teknik ekibin bir başarısı söz konusu. Şimdi de yani 10 milyon euro şu an içinlerinde ben sanmıyorum herhangi bir kulübün bu kadar bonservis vereceğini
verir
ama.
Verir vermez ama Beşiktaş'ın beklentisi bu. Yani.
Evet. Beşiktaş
arz talep meselesi tabii.
Tabii yani burada tabii alıcı kulüp aslında fiyatı belirler. Satan kulüpten ziyade alan kulüp de belirler bir noktada. Larin'in bu sezonki performansı Abubakar'ın olmadığı dönemde annesini kaybettiği için ülkesinde olması sebebiyle o bölümde Larin'in sadece Abubakar'la birlikte oynayabilen bir oyuncudan ziyade tek başına da oynayabilen bir oyuncu olduğunu gördük biz o dönemde.
Evet. Pekala. Fenerbahçe'ye geçelim mi? Var mı eklemek istediğin bir şey?
Hayır. Fenerbahçe'ye geçebiliriz.
Peki Kasımpaşa karşısında tabii Fenerbahçe 1-0 kazandı. Ve bu haftada Süper Lig'de mutlaka kazanmak istiyor. Ki derbi haftası olması sebebiyle de Sarı Lacivertlerin Sivasspor deplasmanında galip gelmesi çok önemli ve anlamlı. Ama Sivasspor da maça çok iyi bir hazırlık yapıyor. Aldığım bilgiler bu yönde. Rıza Çalınbay'ın özellikle 24 saat uyumadan Fenerbahçe maçına çalıştığı, ekibiyle beraber çalıştığı haberleri var. Aldığımız bilgiler. Her takıma tabii benzer hazırlık yapıyor Rıza Çalınbay. Ekibiyle beraber. Sivasspor deplasmanında Fenerbahçe neler yapacak?
Fenerbahçe bu hafta içeride Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek.
Özür diliyorum. Evet, doğru. Evet. Bir sonraki haftaydı değil mi? Doğru.
Evet evet. Yani bu haftalarda karışabiliyor haliyle çok fazla maç olduğu için.
Doğru. Ankara pazartesi günü oynanacak maç. Doğru. Fenerbahçe Ankara gücü maçı var, sonra Sivas maçı var. Düzelteyim onu ben.
Fenerbahçe çok karlı olabilir. Yani derbi haftalarında genelde diğer büyük takım kimle oynuyor en çok ona bakılır. Yani şöyle de bir yorum da yapılabilir. Şöyle bir yorum yapmakta bir sakınca da görmüyorum açıkçası. Beşiktaş Galatasaray maçını kazanana neden Fenerbahçe olmasın? Çünkü Beşiktaş da Fenerbahçe de aynı puanda. Fenerbahçe'nin tabii en çok merak ettiği konulardan bir tanesi evet Ankara gücü maçının sonucu. Ama pazartesiye kadar Mesut Özil transferinde neler gerçekleşecek ya da Mesut Özil transferinde son durumda ben ajanspor.com'dan Barış Şehirlioğlu imzalı haberi aktarayım.
Tabii
Fenerbahçe Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. 3,5 milyon eurodan. Bu transferin önündeki tek engel ise futbolcunun Arsenal ile olan sözleşmesi ve 8 milyon euro olacak euro olan alacağı. Arsenal'da görüşmeler sonuçlandırıldıktan sonra Mesut Özil'in çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe zaten artık anlaşma sağlandı. Onun dışında da bir pürüz yaşanması beklenmiyor. Arteta konuyla alakalı açıklamalar yaptı. Mesut ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi ancak elle tutulur somut bir şeyin olmadığını da ekledi. Ama artık Mesut Özil'in Arsenal'daki süresi doldu. Yani netice itibariyle Arsenal'da artık forma şansı bulamayacağını biliyor. Yeni bir meydan okumaya kendisi de hazır.
Evet, Fenerbahçe'de Erol Bulut ve öğrencileri Ankara gücü karşısında kazanmak istiyor. Maç pazartesi günü oynanacak. 18 Ocak pazartesi günü. Şimdi sevgili Hasan o kadar çok maç var ki. Bir an aklım Sivas maçına gitti.
Evet, evet.
Her gün hakem açıklanıyor düşünsene.
Evet, bir kupa hakemi hemen ardından. Bugün de aslında 14.30'da bir kura çekimi olacak. Evet. Akşam lig başlıyor. Ligin daha doğrusu 19. haftası. Her şey iç içe girdi. Yani bu anlamda es vermediğimiz bir sezon yaşıyoruz. Normalde transfer dönemlerinde Ocak ayı transfer döneminde en fazla 2 maç oynanırdı. En fazla 2 hafta oynanırdı. Şimdi çarşamba pazar bütün takımlar maç yapıyor. Çok zorlu bir fikstür. Zaman zaman insanlar tabii basın mensupları da karıştırabiliyor haftaları takımlar. O da gayet olağan.
Evet, Trabzonspor'a geçelim mi sevgili Hasan Beydilim?
Evet, geçelim.
Antalyaspor deplasmanı. Antalyaspor'da tabii Ersun Yanal'ın özellikle eski takımına karşı mücadele vereceğini hatırlatalım. Daha önce teknik direktörünü yapmıştı Trabzonspor'un. Antalyaspor'da işler nasıl gidiyor sence? Ve tabii Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımı yukarıya çıkardı. Böyle bir gerçeklik var. Transfer noktasında da çalışmalar sürüyor. Birçok oyuncunun adı yazılıp çiziliyor ama Trabzonspor'a forvet noktasında özellikle o Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramadı. Acaba doldurabilir mi bu dönemde?
Antalyaspor hafta içi Bursaspor'u eledi kupada. Antalyaspor'un gençleri de ya Bursaspor bu sezon genç oyuncularla adından söz ettiriyor. Antalyaspor da aynı şekilde esasen Antalyaspor'daki genç oyuncuların performansını da takip ediyoruz. İyi performans gösteriyorlar. Trabzonspor karşılaşması zor bir mücadele. İki takım için ama teknik direktörler arasında da tabii Abdullah Avcı'nın daha önce Antalya'da görüşmesi, Ersun Yanal'ın daha önce Trabzonspor'da çalışması gibi maçı besleyen hikayeler de var. Bu karşılaşma bir teknik direktör düellosuna da dönüşebilir.
Trabzonspor'un şampiyonluk yarışına yer alması mutlaka lazım. Yani ligin o kalitesini yukarıya çıkarması anlamında bu önemli. Ama tabii şampiyonluk potasında olabilecek Trabzonspor. Bu konuda çok fazla emin değilim. Kısa, orta ve uzun vadeli planlamada Abdullah Avcı adım adım giderken başarılı sonuçlar alıyor. Ama eldeki o malzemeyi ne kadar iyi kullanabilecek ve transfer yapılacak mı yapılmayacak mı? Teknik adamlar gittikleri takımlara mutlaka oyuncu transferi isterler. O Berat transferiyle sadece bitecek bir iş değil yorumlarını görüyoruz. Forvet lazım Trabzonspor'a. Yani mevcut oyunculardan o beklenen verimi alamadı Trabzonspor. Ki transfer edilen futbolcuların bütününe baktığımızda, fotoğrafın bütününe baktığımızda transfer dönemi hani fiyasko demeyeyim ama kötü geçmiş.
Teknik direktör değişimi de olunca haliyle Eddie Newton'ın örneğin Apobe'den talebiyle Abdullah Avcı'nın talebi de çok farklı olabilir.
Tabii ki.
Trabzonspor'un şu an sadece Berat transferini yaptı ama tabii ki de Berat'la kalacağını sanmıyorum ben de. Abdullah Avcı'nın neredeyse her maç sonunda yaptığı açıklamalar vardı ve bu açıklamalarda genel itibariyle bir kalite eksikliğine, yetenek eksikliğine dikkat çekmişti. Berat buna yönelik bir transfer. Ben açıkçası bir de forvet transferi bekliyorum haliyle ama bu forvet konusunda şu an net olarak bir isim de gündeme gelmiş değil.
Trabzonspor'da şöyle bir isim gündemde. Şimdi ajanspor.com'dan da futbol severler inceleyebilirler. Trabzonspor'a forvette Çin aşısı şeklinde bir başlık Avcı'nın yüzünü güldürebilir. Kimden bahsediyorum? Rondon. Salomon Rondon. Ki önceki dönemlerde Fenerbahçeli'de adı anılmıştı bu futbolcunun. Kariyerine baktığımızda işte Rusya'da Rubin Kazan ve Zenit'teki performansı gerçekten üst düzeydi. İşte Premier Lig'de West Bromwich macerası, Newcastle önemli takımlarda oynadı. Ve özellikle futbolcunun transfer olurken çok yüksek bedeller karşılığında transfer olduğu gerçeği var. Tabii son dönemlerde kariyer performansı düşüşe geçmiş olarak okunabilir. Çünkü Çin Ligi'nden bahsediyoruz. Bu yönde eleştiriler var. Ben ki Çin Ligi'nin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Açık bir şekilde. Anlatma imkanı da buldum Çin Ligi maçlarını. Çok farklı bir futbol anlayışı var orada. Fikrin nedir? Çin aşısı tutar mı Trabzonspor'da? Şayet gelirse tabii ki.
Tabii az önce abi senin de ifade ettiğin gibi Rubin Kazan, Malaga, özellikle Malaga'daki performansı belirleyiciydi. O dönem hatta Malaga 2010-2011 sezonundaydı ve o dönem Şampiyonlar Ligi'nde forma giyiyorlardı. Yani oynuyordu Malaga daha doğrusu. Newcastle gibi takımlarda oynadı ve aslında buradaki performansı o iyi bir performans gösterdi. Tabii Çin Ligi'ni açıkçası takip etmediğim için ben çok fazla bu konuda oranın futbol kalitesiyle alakalı çok fazla yorum yapamıyorum. Ancak Rondon belli bir kalitesi olan oyuncu. Avrupa piyasasında adı olan bir oyuncu. 31 yaşında olması bir dezavantaj bence. Çünkü biraz yaşlar ilerledikten sonra daha rekabetçi bir ligde forma giymesi onu daha dinç tutabilir. Yine Avrupa'ya döndüğünde netice itibariyle tekrar kalitesini göstermek isteyecektir. Biraz daha potansiyelin altında kalmış bir oyuncu muamelesi de görebilir haliyle. Yani kendisini gerçekleştirme ihtiyacı da olabilir. Ben açıkçası çok fazla faydalı olacağını sanmıyorum. Yani bu transfer gerçekleşirse.
Pekala. Anadolu takımlarının gündemlerine baktığında en çok neyi ön plana çıkarırsın Hasan Bey Dilim?
Tabii ki de Anadolu takımı. Ben burada Erzurumspor'un yaptığı 3 transfer. Yani aynı gün açıkladığı 3 transfer vardı. Olomo. Bunun dışında Manuel Da Costa ve Atif Şeşu. Bu transferi neden önemsiyorum? Çünkü Süper Lig'de 16 yabancı oyuncu hakkın olduğu ilk gündü ve gördük ki futbol takımlar yabancı oyuncu almaya devam ediyorlar. Yani ellerindekinden ziyade tekrardan yabancı oyuncu alıp kaliteyi arttırmaya çalışıyorlar ama bir yandan da tabii ki de giderleri de arttırıyorlar bu bağlamda. Bir diğer tarafta tabii
ayrılıklar da var bu arada. Onları da konuşalım. Evet. Hem Göztepe hem Gaziantep Futbol Kulübü.
Tabii Sumudika'nın ayrılığı sürpriz olmadı. Geç bile oldu açıkçası. Çünkü bir teknik direktörün saha içerisindeki başarısı saha dışında zarar verecek şekilde davranıyorsa yani burada çok da fazla sızlanmanın da bir alemi yok maalesef. Hani bu çünkü iyi bir performans gösterdi Sumudika, lider bile oldu takımı ama saha dışında para açıklamaları yani birçok insanı rahatsız etti. Başkanı da rahatsız etti. En son televizyonda kavga ettiler. Tabii yan yana değil ama netice
basın üzerinden göndermeler. Sert göndermeler.
Evet, yani hiç hoş değildi ve zaten artık biraz da beklediğimiz bir sondu. Diğer tarafta İlhan Palut. Ben İlhan Palut'la da konuştum Göztepe ayrılığından sonra. En iyisinin bu olduğunu söyledi. İki taraf için de iki tarafına değişikliğe ihtiyacı olduğunu da söyledi, ifade etti. Son 4 maçı kaybetmişlerdi. Hatta 5 maç da olabilir. Kötü giden bir serisi vardı Göztepe'nin. Göztepe'nin biraz kalite problemi olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Cilerme vardı sezon başı itibariyle ama o da sezon ortasında takımdan ayrıldı. Sezon devam ederken yani daha henüz zaten ilk yarı bitmiş değil ama Ocak ayında takımdan ayrıldı. Haliyle Göztepe'deki kalite problemini ya İlhan Palut bir süre çözdü. Bunun üzerinde değişiklik de yaptı. Yani sonuç da aldı. Kalite problemine rağmen sonuçlar da aldı. Ama gelinen noktada Göztepe'nin ciddi bir kalite eksikliği olduğunu görüyoruz.
Başakşehir Sivasspor 19. haftanın sert maçlarından biri.
Evet, Başakşehir çıkışı sürdürmek istiyor haliyle. Çünkü kötü bir gidişi vardı. Okan Buruk'ta genel itibariyle Fenerbahçe maçından alınan mağlubiyetin takım içerisindeki o moralleri bozduğunu da söylemişti. Sivasspor'da Rıza Çalınbay'la birlikte ya, tekrardan geçen sezonki performansını yakalamak isteyecektir ama bu karşılaşma tabii ki de Başakşehir'in bir adım önde olduğu karşılaşma.
Evet, Gaziantep Futbol Kulübü de Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Sumudika sonrası Gaziantep Futbol Kulübü neler yapacak? Tabii bu önemli.
Dün kupadaki görüntüsü. Kupadan evet. Elendiler. O tabii ki de bir soru işareti ama ben aynı performansı devam ettireceklerini sanmıyorum. Sumudika'nın işte saha içindeki o aşırı hareketlerine tabii ki de tahammül edilebilir. Ama saha dışındaki o açıklamaları gerçekten kabul edilebilir seviyede değil de. Çünkü devam eden bir sözleşme var. Ya, o sözleşmenin üzerindeki para hakkında konuşmaları tabii ki de yani bir neticede şehri şampiyon yapmış bir teknik direktör de değilsiniz. Yapılsa bile ya, örneğin Ranieri Leicester şampiyon yaptı, ertesi sezon kovuldu. Yani futbolda günlük başarı her şeyden önemli. Günlük başarının yanı sıra iyi bir şekilde idare etmek de önemli.
Doğru. Pekala sevgili Hasan Bekdili, Avrupa'dan futbol bölümünde neler söylersin? Var mı notların?
Açıkçası Avrupa'dan futbol bölümünde Tottenham'ın kötü liderdi ve son 6 karşılaşmada 4 kez puan kaybettiler. Onun bir dezavantajı var. Yine
United'ın özellikle muazzam
liderliği, evet yani o belki bu haftanın olayı, hatta yılın olayı bile olabilir yani şu an itibariyle.
Bunu şöyle özetlemek lazım. Şimdi ajanspor.com'da konuyla ilgili ben bir haber yapmıştım. Manchester United'ın geri dönüş. Gerçekten de bir geri dönüş. Niye? Çünkü Ferguson sonrası ilk kez zirvede Manchester United. Pogba tabii attığı golle beraber United'ı üst üste 3. galibiyetine ulaştırdı. Sir Alex Ferguson'ın görevi bırakıp emekli olduğu 2013'ten bir ilk kez Premier League'de zirveye çıktı United. Yani 8 yıl bir süre. Muazzam bir süre. Ferguson sonrası tabii görev yapan birçok isim var. Mourinho'ya kadar. Evet. O aşı tutmamıştı. Ama Solskjaer'le birlikte gerçekten de United farklı bir noktaya doğru gitti.
Liverpool'da çok kötü başlamışlardı, özür dilerim.
Evet, Liverpool maçıyla ilgili de tabii konuştu. Şu açıklaması bence çok önemli. Yani manşete çıkardığım şey şuydu. Bu çocuklar aç.
Evet ve kadrosunda da zaten kendisini kanıtlamak isteyen birçok futbolcu var Manchester United'ın. Bu bağlamda açıkçası tabii ne kadar devam ettiler soru işareti olan bu. Ama şu an itibariyle gayet iyi gidiyorlar. Yani şöyle bir durum vardı. İngiltere forumlarında özellikle Manchester United biraz daha T'ye alınan takımken şimdi Arsenal daha çok T'ye alınan takım haline geldi. Manchester United biraz toparlandı. Aslında 8 yıl sonra gelen liderlik de çok anlamlı.
Pekala. son olarak kısaca rica edeceğim. Ajan Spor'da hafta sonu neler olacak?
Tabii ki de bugünden başlamak üzere Süper Lig'deki karşılaşmaların maç önü, maç sonu ve maç anındaki detayları. Bunun dışında tabii ki de gündeme dair detay, özel haberler ajanspor.com'da olacak. Dinleyicilerimiz ajanspor.com'u ve ajanspor sosyal medya hesaplarını takip ettikleri takdirde hafta sonu gündeminden hiçbir şekilde geri kalmayacaklar. Bu hatırlatmayı yapalım.
Evet, programımızı noktalıyoruz. Ağzına sağlık sevgili Hasan.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'dan ayrı.
Ajans Spor Saati sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.